Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, bildiğimiz gibi ara tatil sona ermek üzere. İnşallah çocuklarımız pazartesi günü yani 17 Kasım pazartesi günü 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci çeyreğine başlayacaklar ve 16 Ocak tarihinde de birinci dönem sona erecek. Çocuklarımız karnelerini, birinci dönem karnelerini alacaklar. Öncelikle bulundukları ilden başka bir ile gezi amacıyla, ziyaret amacıyla yola çıkmış kıymetli anneler, babalar, kıymetli yavrular çocuklarımıza dönüş yolunda iseler hayırlı yolculuklar diliyoruz. Güzel seyahat etmelerini, dikkatli seyahat etmelerini diliyoruz Erkam Radyo olarak. Evet, bugün Eğitim Dünyası programında bir duyuruyu da paylaşacağım. Aynı zamanda çok önemsediğim bir durum. Biliyorsunuz Ufka Yolculuk diye her yıl Server Yayınları Ufka Yolculuk yarışmaları yapıyor. Bu yarışmalarda ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin düzeyinde olduğunu biliyorsunuz. Takip edenler bunu bilecektir. Ufka Yolculuk Yarışması. Ben bu yıl özellikle Ufka Yolculuk Yarışması'nda yetişkin kitabı üzerinden biraz duracağım. Ondan sonra yine bazı birkaç gündem var. O gündemler sizlerle paylaşıyor olacağım. Tabii Ufka Yolculuk 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ilahiyat düzeyinde olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yine çok özel ve güzel konu başlıkları var kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şu anda Ufka Yolculuk kitapları okullara gönderilmiş durumda ve ilkokul düzeyinde Kuşların Çağrısı, ortaokul düzeyinde Tevhid Muhafızları, lise düzeyinde Gördüğüme Görmediğime, yetişkin düzeyinde ise Nasıl İnanmalı diye 4 kitap var. 8 Şubat tarihinde deneme sınavı yapılacak. 6 Mart tarihinde yarışma kayıtları bitecek. 7 Mart 2026 tarihinde lise ve ortaokul sınavı yapılacak. 8 Mart tarihinde ilkokul yetişkinle ilahiyat sınavı yapılacak. Böyle bir uygulama. Bununla ilgili Ufka Yolculuk sitesinde detaylar yazıyor. Özellikle Ufka Yolculuk yarışma konusu Nasıl inanmalı temasıyla yapılıyor. Ki biliyorsunuz 2013 yılından beri farklı temalarda bu yarışmalar yapılıyor. Bu seferki konu Nasıl inanmalı? Her sene dikkat çekici ve çeşitli temalarıyla geniş bir kitle katılımına sahne olan bu kitabı ve bu yarışmayı ben bugün Erkam Dünyası'ndan, Erkam Radyo'dan, Eğitim Dünyası'ndan sizlere duyurma ihtiyacı hissettim. Belki haberi olmayanlar için önemlidir. Tabii ciddi ödüller de var bu yarışmada. 46 kişiye Umre ödülü var. İlk 20 kişiye 15.000 TL. 21 ile 30. her kategoriye göre arasında 12.000 TL. İlk 100'e giren işte 41 ile 100 arasında olan kişilere de 5.000'er TL ödül var. Böyle bir yarışma. Kitaplarını temin etmek için sitesinde yönlendirmeler var. Nasıl alınır, kayıt olma aşaması vesaire. Şimdi elimde yetişkin düzeyinde olan kitap var. Yeni Yüzyılda Nasıl İnanmalı diye Profesör Doktor Temel Yeşilyurt kaleme almış. Kitabın arka kapağını okuyacağım. Şöyle kaç sayfalık bir kitap derseniz 358 sayfalık, 356-358 sayfalık bir kitap. Nasıl İnanmalı diye. Neden böyle bir kitap hazırlanmış ve arka kapağında ne yazıyor? Modern çağ insanının yüzde kaldığı sıkıntılar yanında bilgiye erişimin kolaylaşması ve iletişim alanındaki hızlı dönüşüm günümüz insanların inanç alanda savrulmasına da yol açmaktadır. Günümüz insanının zihin dünyasındaki sorular çeşitlenmekte, şüpheler derinleşmekte ve insanlar bunlara yönelik bir arayış içine girmektedir. Dolayısıyla İslam inanç konularının güncel sorunları da içerecek şekilde yeniden ve aynı zamanda anlaşılır bir dille ele alınması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü elimizdeki akaid metinleri içerik olarak son derece zengin ve doyurucu olsa da eserlerde kullanılan dil daha çok yaşanılan dönemin dil ve usulünü yansıtmaktadır. Bu ise günümüz insanı ve özellikle de gençler açısından bir anlaşılma zorluğu ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma böyle bir ihtiyaca yönelik olarak başlatılan bir akaid projesi çerçevesinde ortaya çıkmıştır diyor kitabın arkasında. Şimdi kitapta neler var? İçindekilere bakıyorum. Tabii giriş cümlesi metni tabii ki var. Özellikle birazdan belki bunu okuyacağım. Ama kitapta neler var? Nasıl inanmalı? Yeni yüzyıla nasıl inanmalı? Din gerekli mi? Bu başlık var. İnanmanın insan olmaya etkisi nedir? Ne kazanırım, ne kaybederim? İnancın temelleri, kafamda deli sorular, akılla doğruyu bulabilir miyiz? Allah Celle Celaluhu bizden nasıl bir inanç istiyor? Sağlam inanç, İslam'da bilgi, bilginin önemi, inanç dünyamız, imanın anlamı nedir? Bununla ilgili bayağı bir başlık var. Allah'ı bilmenin mümkün oluşu, peygamber inancı, kitap inancı, ölüm sonrası hayat, kader inancı gibi başlıklarda bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Cenab-ı Hakk'a inanmanın ve nasıl inanmanın yollarını bize anlatan bir kitap. Ve bu arada her bir temanın içerisinde de akla takılan sorular diye soru kısımları var. Bence yetişkinler olarak bizler okuyup buralardan da aynı zamanda ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde de bu kitapları okuyarak çocuklarımıza faydalı olabilmeliyiz diye düşünüyorum. Ön sözde ne yazıyor? Orayı paylaşmak istiyorum. Bence bir ön söz bu kitabın nasıl yazıldığını, hangi hususiyetler dikkat alarak yazıldığını anlatan bir giriş metnidir. Tüm insanlığa rahmet, yol gösterici, rehber, uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Yüce Allah insanı yoktan var etmiş ve onu yeryüzünün efendisi olmakla şereflendirmiştir. İnsan diğer varlıklardan farklı olarak sahip olduğu akıl, irade ve bütün yaratılmışlardan üstün kılınmıştır. Bu özelliğiyle insan yaratılmışların en şereflisi ve en değerlisidir. Akıl ve iradeye sahip olma bir ayrıcalık olsa da aynı zamanda bir sorumluluktur. Çünkü iyi ile kötü, güzel ile çirkin ya da iman ile küfür arasında bir tercih yapma söz konusudur. Aynı zamanda insan bir tercihe dayalı olarak gerçekleştirdiği tüm söz ve davranışlarından da sorumludur. Yüce Allah insanı yaratıp yeryüzüne gönderirken onu koskoca evren içinde yapayalnız bırakmamış, insana şah damarından daha yakın olduğunu açıklamış, her zaman onun yanında olmuş ve her fırsatta ona yardımcı olmuştur. Peygamberler göndererek insanlara yol göstermiş, rehberlik etmiş ve insanların hayatlarını daha anlamlı kılabilmek için bütün şartları hazırlamıştır. Onlara insanları her iki dünyada da mutlu edecek ve ahirette kalıcı mutluluklarını sağlayacak olan kitaplar verilmiştir. Yüce Allah her şeyin yaratıcısıdır. Evreni de insanı da O yaratmıştır. Bu nedenle Allah Celle Celaluhu insanı insandan daha iyi bilir ve tanır. Yolunu şaşırmasın ve yanlışa gitmesin diye ona her fırsatta yol gösterir, rehberlik eder. Yüce Allah insanların nelere inanması gerektiğini açıkça bildirmiş ve bunu peygamberlerin dilinden de açıklamış ve teyit etmiştir. Bu nedenle Ebu Hanife rahmetullahi aleyh gibi alimler hiçbir insanın inanmama konusunda bir mazeretinin olamayacağını dile getirmişlerdir. Bir Müslümanın dini açıdan inanmaması gerektiği ilke ve prensiplerin bütününe iman esasları. Bir Müslümanın dini açıdan inanması gerekli ilke ve prensiplerin bütününe iman esasları denilmektedir. Bu ilkeler günlük hayatta imanın şartları olarak bilinen ve Müslüman olmanın temel şartı olan prensiplerdir. Aynı zamanda bu ilkeler halk arasında amentü olarak da bilinmektedir. Müslümanların inanması gereken hususların tamamını ifade etmek için akaid sözcüğü de kullanılmıştır. İslam akaidi denildiğinde de bir Müslümanın inanması gereken esasların bütünü anlaşılmaktadır. İslam akaid esaslarını bilmek ve tanımak her insan için önem taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak pek çok akaid metni yazılmıştır. Tarihte bunların en meşhurları arasında Ebu Hanife'nin El-Fıkhul Ekber'ini, Tahavi'nin El-Akidesini, daha sonraki asırlarda da Ömer En-Nesefi'nin El-Akaidini ve En-Nesefi'nin El-Umdesini saymak mümkündür. Anadolu coğrafyasında da Mehmet Vehbi Efendi'nin El-Akidetül Hayriye, Mehmet Zahid Kotku'nun Ehl-i Sünnet Akaidi, Ahmet Ziyaeddin El-Gümüşhanevi'nin Ehl-i Sünnet İhtikadı ve Seydişehirli Mahmut Esad Efendi'nin Ravdatül Cennet fi Usulil İtikad isimli eserleri bu alanda kaleme alınmış eserlerden yalnızca bazılarıdır. Hiç kuşkusuz ismini zikredemediğimiz başka eserler de bulunmaktadır. Bu eserlerin her biri önemli boşluğu doldurmuş, kıymetli eserlerdir. Hepsi yazıldığı dönemde ve sonrasında etkili olmuş, sevilerek okunmuş ve günümüze kadar da ulaşmışlardır. Unutmamak gerekir ki her düşünür ve alim yaşadığı asrın çocuğudur. Bu eserler temel akaid meseleleri yanında alimlerin yaşadıkları dönemde var olan inanç sorunlarına da temas etmiş ve onları açıklamaya çalışmışlardır. Zamanın değişimiyle birlikte karşılaşılan sorunlar da hem değişmekte hem de çeşitlenmektedir. İşte elimizdeki bu eser tam da bu amaca hizmet etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Modern çağ insanının yüz yüze kaldığı sıkıntılar yanında bilgiye erişimin kolaylaşması ve iletişim alanındaki hızlı dönüşüm günümüz insanının inanç alanında savrulmasına da yol açmaktadır. Günümüz insanının zihin dünyasındaki sorular çeşitlenmekte, şüpheler derinleşmekte ve insanlar bunlara yönelik bir arayış içine girmektedir. Dolayısıyla İslam inanç konularının güncel sorunları da içerecek şekilde yeniden ve aynı zamanda anlaşılır bir dille ele alınması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü elimizdeki akaid metinleri içerik olarak son derece zengin ve doyurucu olsa da eserlerde kullanılan dil daha çok yaşanılan dönemin dil ve usulünü yansıtmaktadır. Bu ise günümüz insanı ve özellikle de gençler açısından da bir anlaşılma zorluğu ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma böyle bir ihtiyaca yönelik olarak Server Yayınları tarafından başlatılan akaid projesi çerçevesinde ortaya çıkmıştır diyor ve her bölüm başlığı oluşturan iman esası hakkında bir Müslümanın bilmesi gereken temel bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgiler ayet ve hadislere dayalı, çok fazla detaya boğmadan ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille verilmeye çalışılmıştır. Okuyucu her başlık altında o başlıkla ilgili bilmesi gereken temel bilgilere ulaşmış olacaktır. Bu özelliğiyle eser bir Müslümanın İslam inanç esasları ile ilgili temel bilgileri de öğrenebileceği güncel bir ilmihal özelliğini de taşımaktadır diyor Profesör Doktor Temel Yeşilyurt Kayseri 2022 demiş ve burada da işte giriş kısmında herkes mutlaka bir şeye inanmaya ihtiyaç duyar. Akıl sahibi bir varlık olan insanın zihin dünyasındaki hemen her şey inanmak üzerine inşa edilmiştir diye başlayan giriş cümlesiyle dini olarak en temel inanış da Allah'ın varlığına, birliğine inanmaktır. Din söz konusu olduğunda inananlar olduğu gibi inanmayanlar da şüphesiz vardır diyor ve din gerekli mi? İnsanın inanma ihtiyacı var mı? İnanç hayatımızı nasıl etkiler? İnanmanın iyi insan olma etkisi ne kazanırım ne kaybederim diye başlayan böyle aynı zamanda kafamdaki deli sorular böyle güzel şekilde hazırlandığını görüyorum şu anda. Dolayısıyla ben de Eğitim Dünyası programında hem Ufka Yolculuk Yarışması'nı sizlerle paylaşıyorum hem de yetişkinler için bizler için yeni yüzyılda nasıl inanmalı bu kitabı okuyabiliriz istersek yarışmaya da katılabiliriz diye Erkam Radyo'da Eğitim Dünyası programında duyurdum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet bu duyurunun ardından kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz tabii karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu zamandır diyor Muhittin Arabi. Şimdi neden bu cümleyi söyledim? Güzel görüp güzel düşünmek için söyledim. Yani ümit içerisinde olalım, ümit var olalım diye söyledim. Bazen hayatta yaşadığımız hastalıklar, sıkıntılar, bazen bizleri korkuya, ümitsizliğe düşürebilir. Ama Muhittin İbn Arabi'nin bu sözü, karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu zamandır. Biliyoruz ki bu dünya bizler için bir imtihan dünyası. Her birimizin bir derdi, bir sıkıntısı şüphesiz var. Yaşadığımız işte, evde, sokakta, dışarıda vesaire. Evet, Şimdi güzeli görüp güzeli düşünmek, başta hastalıklar olmak üzere bütün sıkıntılara iyimser bir bakış açısı yaklaşmak, biyolojik açıdan daha rahat ve daha sağlıklı olmamızı elbette ki sağlar. Neden? Çünkü beynimizin ürettiği bu salgılar iyileşme hızını %40-%50 oranında artırdığını söylüyor uzmanlar. Ve hayattan zevk alma yolunda da, içindeki hayatı anlamlı kılma yolunda da bize bir hız kazandırıyor. Güzel görmek, güzel düşünmek aslında ümit ve iyimserlik duygularıyla sıkı bir ilişkisi var. İnsanın psikolojik doğasında en ufak bir ihtimalle dahi olsa umutlanma eğilimi vardır, diyor Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hoca. Bu eğilim bizi harekete geçiren, ayakta tutan güçtür. Motivasyonun en önemli şartlarından birisi beklenti duymaktır. Ümit, kişiyi olumlu duygulara taşıyan bir duygu olduğu için duygusal zekanın da ilk basamaklarından birisidir. Ümidi olan kişi kendisini harekete geçirebilir, hedeflerini gerçekleştirebilir, insanın geleceğiyle ilgili güzel hayaller kurabilmesine sağlatabilir. Dolayısıyla ümit insanı aydınlığa çıkarır. Yine Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hoca, ki çok severim, sosyal medyada da takip ediyorum. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, yönetim kurulu üst başkanı diye biliyorum. Aynı zamanda gençliğin ve insanlığın düzgün yetişmesi için ve günümüzdeki zor şartlardaki insanın kendini motive edebilecek cümleleri veya konuşmaları sosyal medyasında takip ediyorsunuzdur. Ben de dinlerken keyif alıyorum. Ve bugün aslında paylaştığım bu güzel görüp güzel düşünmek de yine onun kitabından, onun eserlerinden, onun makalesinden paylaşıyorum. Diyor ki ümit insan aydınlığa çıkarır. Ümit duygusunda gizli bir psikoloji yasası vardır. Beklentisi olan insanın karşısına farklı fırsatlar çıkar. Şanslı diye bilinen kişilerin en ufak detayları fark etmeleri ve bunlara büyük bir ümitle bağlanmaları sonucunda başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bu yönüyle ümit duygusu insanın mutlu olmasını en temel etkenlerden birisidir. Çünkü bu duyguda insanı karanlıktan aydınlığa çıkaran bir yan vardır. Umudun sevgi ve güven duygularıyla yatay ilişkisi söz konusudur. Birbiriyle bağlantılı olan bu hisler, büyük işler başarmak isteyenler ve hayata tutunmakta güçlük çekenler için çok önemlidir. Bizler depresyon hastalarına terapi seanslarında, yani bizler derken Tarhan Hoca bunu ifade ediyor. Diyor ki depresyon hastalarına terapi seanslarında iç ve dış dünyayı algılama, gelecek hakkında olumlu düşünme eğitimi veririz. Bunu yapabilmek için ümit duygusunun muhakkak ayağa kalkması gerektiğini ifade eder ve buna göre terapi çalışmanı yaparız. Ümit var olmak, yenilgiyi kabul etmemektir. Ümidi artırmanın yolu insanın olumlu taraflarını, geçmiş başarılarını görebilmesinden geçer. Böylece iyimserlik doğar. İyimserlik, güzeli görmeyi sağladığı için olumlu beklentileri artırır. Yapıcı insanlar, zor duruma düştükleri, etraflarındaki kişiler tarafından terk edildikleri ve hiçbir alternatifleri kalmadığı zamanlarda bile başkalarına iyi model olabilenlerdir. Umudunu saklı tutanlar, gerektiğinde de yola tek başlarına devam edebilirler. Bu müspet tavırları da ancak ümit sağlayabilir. Ümit, aynı zamanda bütünleştirici özelliğe sahip bir erdemdir. Zor zamanlarda insanları, aileleri, toplumları ayağa kaldırmaya yetecek kadar kuvvetli bir rüzgardır. Ümit, aynı zamanda bütünleştirici özelliğe sahip bir erdemdir. Zor zamanlarda insanları, aileleri, toplumları ayağa kaldırmaya yetecek kadar kuvvetli bir rüzgardır. Çünkü ümit var olmak, yenilgiyi kabul etmemek demektir. Evet, Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hoca şöyle devam ediyor. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Ümitsiz insan çabalamaz, gayretsizdir. Ümitsizlik bizi sıfıra yaklaştırır. Ancak ümit tek başına sadece kısa süreli bir hareket sağlayacağından emellerle birleşmelidir ki bizi sonuca ulaştırabilsin. Yaşadığımız zamanlarda emel kavramı projenin karşılığıdır. Ümit duygusu besleyen insanın tutkulu projeleri vardır. Ümit duygusu besleyen insanın tutkulu projeleri vardır, diyor Nevzat Tarhan Hoca. Ve devam ediyor. Diyor ki, falcılar bunu iyi bilir. ve kullanırlar. Nasıl? Falcı kendisine gelen kişi bir kadınsa farklı, erkekse farklı şeyler söyler. Yüzlerce yalanı insanların beklentilerine göre sayar. Mesela kadınları ekseriyetle sen çok duygusalsın, birisini seviyorsun ama başın dertte, merak etme o da seni sevecek derler. Bu sözlerin müneccime başvuran bir kadın için doğru olma ihtimali çok yüksektir. Buna benzer ifadeler bütün kadınları etkiler ve falcının yaşadıklarını bildiğini düşündürür. Eğer gelen kişi erkekse falcı hayatla ilgili genel istekleri sıralayacak bir şeyler söyler. Sen zengin olmak için elinden geleni yaptın. Yakında muradına ereceksin. Herkes zekana hayran kalacak gibi ifadeler her erkeğin içindeki ümidi harekete geçirir. İnsanların umutlarını tahrik ederek bilmedikleri şeyler hakkında konuşan ve haksız kazanç elde eden kişilere karşı uyanık olmak ve ümidin kötüye kullanımına fırsat vermemek gerekir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, ümit ve iyimserlik duygusu insanı depresyona karşı korur şüphesiz. Bu iki duygu, ümit ve iyimserlik duygusu, birbiriyle kardeştir ve genelde beraber bulunur. Kariyer planlama uzmanları gençlere, kötümser insanların önlerine çıkan fırsatları felakete, iyimser insanların ise felaketleri fırsata dönüştürdüğünü söylerler. Kötümser insanların önlerine çıkan fırsatları felakete, İyimser insanların ise felaketleri fırsata dönüştürdüğünü söylerler. Bu cümle çok kıymetli bir şey. Kariyer planlama uzmanlarının söylediği bir cümleymiş sevgili gençler. Kötümser insanların önlerine çıkan fırsatları felakete, iyimser insanların ise felaketleri fırsata dönüştürdüğünü söylerler. Bu beceri mantıksal değil, duygusal bir beceridir ve beynin duygu alanının eğitilmesini gerektirir. Sorunları doğru karşılama adına bu beceri çok önemlidir. Yine Nevzat Tarhan Hoca bir araştırmadan bahsediyor bundan sonra yazısında. Diyor ki, sigorta poliçeleri pazarlayan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmada karamsar olanların kısa sürede işi bıraktıkları görülmüş. İyimser olanların ise kötümser olanlara göre çalıştıkları süre içinde iki misli satış yaptıkları saptanmıştır. İyimser insanlar yaşanan başarısızlığı değiştirebilir, bir nedene bağlarlar. Kötümser insanlara göre ise bütün bunlar değiştirilemez nedenlere bağlıdır. İyimser insanlarda hayatta her şeyin iyi gideceğine dair güçlü bir beklenti vardır. İyimserlik duygusal beceri açısından kişiyi yılgınlığa, umutsuzluğa ve depresyona karşı koruyan bir tutumdur. İyimser olmak gerekiyor. Yani hayatta zorluklar olabilir, sıkıntılar yaşanır, bazen istediğimiz gibi gitmez. Benim bir sözüm var. Okulda da herkes duyar bunu. Ve derim ki bazen istediğimiz gibi gitmediğinde ve hepimiz moral ve motivasyonu düştüğü bir anda diyorum ki öyle olacak, böyle olacak ama güzel olacak arkadaşlar. İyimser insanların zihinsel kavgaları ileriye dönük ümidi artırırken kötümser insanların zihinsel kavgaları ümidi azaltır. Kötümser insanlar yenilgiyi telafi edilemez bir sonuç olarak görürler. İyimser insanlara göre ise her şeyin bir telafisi olabilir. Başarısızlık karşısında umudu az olan öğrenciler işin ucunu bırakırken umudu yüksek olan öğrenciler der ki başarısızlık yoktur. Sadece sonuçları vardır şeklinde düşünürler. İyimser görüş her şeyin iyi yönüne bakabilme becerisi kazandırdığı için başarıya götürür. Böyle bir düşünce eğitimi, biçimi, duygusal ve zihinsel kaynakları da harekete geçirir. Kişi psikolojik düzenlemeleri yapar, sorunları küçük parçalara böler ve çözüm üretir. Böylece daha az depresif, daha az sıkıntılı ve kaygılı olur. Ümit, hedef ulaşmak için gerekli irade ve yönteme sahip olma inancı olarak da tanımlanır. Böyle bir inancı taşıyan kişi yaptığı A planı başarısız olursa B planını devreye sokar, yine hedefine yürür. Hedefini gerçekleştirme becerisi olan kişiler böyle kişilerdir. Ve Nevzat Hoca devam ediyor ve diyor ki, güzel düşünün, beyniniz morfin salgılasın. Doğru ve güzel düşünmenin iyileştirici etkisinden bir örnek diyor Nevzat Hoca. Başı ağrıyan bir grup insana bildiğimiz türden bir ağrı kesici, bir başka gruba da plasebo yani taklit ilaç veriliyor. Plasebo ile başarıları geçen insanlara morfini engelleyen naloksan adında başka bir madde daha verildi. Bu madde verildikten sonra plasebo ile geçen başarıları nüksetti. Araştırmacılar bu deneyden şöyle bir sonuç çıkarmışlar. Başı ağrıyan ve kendilerine gerçek ilaç yerine plasebo verilen gruptaki deneklerin ilaç aldıklarına inanmaları vücutlarında endorfin denilen ve bir iç morfinin salgılanmasını sağladı. Bu madde baş ağrılarının geçmesine sebep oldu. Deney sonunda telkinin iyileşmelerdeki rolü biyolojik bir temele dayandırılmış oldu. Dolayısıyla devam ediyor Nevzat Hoca ve diyor ki, güzel görüp güzel düşünmek, başta hastalıklar olmak üzere bütün sıkıntılara iyimser bir bakış açısı yaklaşmak, biyolojik açıdan daha rahat ve daha sağlıklı olmamızı sağlar. Beynimizin ürettiği bu salgılar iyileşme hızını %40-50 oranında artırır. Hayattan zevk alma yolunda bize hız kazandırır. İnsanlar iletişim içinde bulunurken birbirlerinin beyin hücreleri arasındaki ağları yani network değiştirirler. Beynimizdeki bilgi akışı ise kimyasal ve elektriksel iletiyle gerçekleşir. Ruhsal hastalıkların sebepler olarak kimyasal ileticilerin miktarının metabolizmaların bazen azaldığı, bazen de arttığı bilimsel araştırmalarla belirlenmiştir. Beyinde serotonin, asetilkolin, dopamin, noradrenalin, adrenalin, GABA, glutamat gibi 70 civarında kimyasal iletici tanımlanmıştır. Bu kimyasal ileticiler amino asitlerden yapılır. Amino asitler karbon, hidrojen, oksijen, azot, kükürt ve fosfor elementlerini içerir. Bazı kimyasal ileticilerin arızalanması sonunda ortaya çıkan hastalıklar vardır. Onlar da şunlardır. Mesela asetilkolin kimyasal ileticisi vücutta azaldığında hafıza ve öğrenmede önemli rol oynar. Asetilkolin, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklarda bu sistemde bozulma ve yozlaşma olduğu tespit edilmiştir. Dopamin, şizofrenide bu sistemde bozulma dikkati çeker. Noradrenalin veya adrenalin, heyecan, korku, sıkıntı durumlarında artış gösterir. Panik hastalığı ve depresyonun bazı türlerinde ortaya çıkar. Serotonin, davranış kontrolü, uyku, iştah, cinsel yaşam gibi ruh halimizin biyolojik boyutunda önemli bir rol oynar. Serotonin alıcılarında iştah bozukluğu olduğunda depresyon, saldırganlık, titizlik hastalığı, unutkanlık, uyuşturucu bağımlılığı, akıl hastalıkları gibi birçok sağlık problemi ortaya çıkar. GABA, kimyasal ileticiler arasında baskılayıcı role sahiptir. İç salgı bezlerinin düzenlenmesine rol oynar. Epilepside, kaygı bozukluğunda, sıkıntılı ruh halinde önemli payı vardır. Diazem türü ilaçlarla bu sisteme tesir ederek sıkıntı giderilmeye çalışılmaktadır, diyor. Bu kimyasal ileticilerin vücuttaki faydalarını olmadığı zaman ne gibi hastalıkla yaşadığımızı yine eserinde, makalesinde Nevzat Hoca anlatıyor. Ve diyor ki Nevzat Hoca, Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hoca, ümidi olanın sabrı da vardır. Sabır, ümit duygusuyla yaşama sevincinden beslenen bir histir. Bu anlamda sabrın tarifi de değiştiremeyecek olanı kabullenmektir. Sabit bir vakayı biçim değiştirmesi için zorlamak sabra zarar verir. Tahammülün yıpranamaması için ona ümit duygusu eklenmelidir. Zaten sabırsız kimseler ümitsizliğe ve karamsarlığa yatkın kişilerdir. Ümit duygusu taşıyanlar kendilerini harekete geçiren ve zorluklara dayanma katsayısı yüksek olan insanlardır. Dolayısıyla ümidi olanın sabrı da vardır. Bundan dolayı Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, ümit ve sabır paralel duygulardır. Bu sebeple ümitsiz insanlar diğer kişilere göre daha acelecidirler. Sabrın göstergesi olan değiştirilemeyen şeyi kabullenmek, ümidin muhafazasına bağlıdır. Pek çok konuda başarılı olamayan, istikrarsız insanlar, sabır duyguları güçlü olmadığı için duygusal zekası düşük kimselerdir. Bunlar sık sık iş, meşgale hatta eş değiştirirler. Bu kolaycılık daha çok çocuklarda görülür. İnsan bir amaç doğrultusunda ilerlerken her zaman önüne iyi şeyler çıkmayabilir. Bazen hedefi uğruna hoşlanmadıklarına da katlanması gerekir. Bu da kişinin kendini kandırdığı kısa bir oyundan çok uzun vadeli sabrı doğurur. Zaten mutluluğu hemen yakalamak isteyenler aceleci insanlardır. İnsanların geneli mutluluk denildiğinde kısa zamanda edinilen hazları düşünürler. Oysa insanı mutlu ettiği kadar başarılı kılan duygular sabır ve ümittir. Üzüntünün ümit duygusuyla her zaman da bir ilişkisi vardır şüphesiz. Üzüntüye ümitsizliğin eşlik ettiği durumlarda çökkünlük meydana gelir. Sonuçta kişi depresyona girebilir. Bir kişi üzüntüsünü yeneceğine inanırsa beyni o olaydan sonra nesneleri iyi ve güzel duruma dahil edecek şekilde algılamaya başlar. Olaylar arasındaki anlam bağlarını buna göre kurar. Ümidin kesilmediği bir teessür, insana farklı bakış açıları kazandırarak yaşadığı durumu başka seçeneklerle görmesini sağlar. Üretkenliğini artırır, onu araştırmaya iter, kendisini tanımasına yardımcı olur ve büyük sanat eserlerine baktığımızda da büyük çoğunluğunun sanatçının üzüntülü bir zamandan sonra ortaya çıktığını müşahede ederiz. Çünkü üzüntü kişiyi üretken kılan bir duygudur. Ancak buradaki anahtar nokta, üzüntülü kişinin ümidini kaybetmemesidir. Eğer insan mücadeleden vazgeçmezse, vücutta kesinlikle vazgeçmez, kıymetli dostlar. İyimser kapasitesi ve strese dayanma ilişkisi, bu da çok önemlidir. İnsanda herhangi bir yaşta iyimserlik kapasitesi yüksekse, strese dayanma gücü belirgin şekilde artmaktadır. Hayat boyu yaşama bakışı renklendiren, zorluklara göğüs germeyi kolaylaştıran bu özellik, kişilik özelliği haline getirilmelidir. İyimserlik, ümitli ve olumlu bakış refleksleri kazanmış bir yaşlı, hastalıklar ve aile içi sorunlar karşısında kolay çıkışı yolları bulabilecektir. İleri yaşlarda romatizma ve kireçlenmelere daha az maruz kalmak için, genç yaşlarda kalsiyumlu gıdaları fazla alarak vücuttaki kalsiyum kapasitesini artırmak önerilir. İşte aynı şekilde mutlu ve güzel yaşamak için genç yaşlarda pozitif düşünme, yaşam felsefesi yapmak gerekmektedir. İşte sevgili gençler, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, ne olur hayata pozitif bakalım, ümit var olalım, iyimser görelim. Bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görmek için çaba ve gayret gösterelim. Biliyoruz ki mutlu ve güzel yaşamak için genç yaşlarda pozitif düşünmeyi, yaşam felsefesi yapmak, ileriki yaşlarda daha mutlu yaşamamızı, huzurlu yaşamamızı sağlayacaktır. Zor zamanların bütünleştiricisi, ayağa kaldıran kuvvetli rüzgarı ümittir. Gizli bir psikoloji yasasını içinde barındıran ümit unutulmamalıdır. Kişiyi harekete geçiren, ayakta tutan bir güçtür ümit. Kişiyi olumlu duygulara taşımakla birlikte duygusal zekanın da ilk basamaklarından, insanın mutlu olmasındaki en temel etkenlerden de birisidir. Bütünleştirici özelliğe sahip bir erdem olmakla birlikte zor zamanlarda insanları, aileleri, toplumları da ayağa kaldırmaya yetecek kadar kuvvetli de bir rüzgardır. Duygusal bir beceri ümit, iyimserlik bizi umutsuzluk ve depresyon karşısında koruyan birer kalkandır. İyimser bir bakışla her şeyin iyi yönüne bakabilme becerisi bizi ve beraberimizdekileri başarıya götüren itici güç olacaktır. Özetle, güzeli görüp güzeli düşünmek, en başta hastalıklar olmak üzere bütün sıkıntılara iyimser bir bakış açısıyla yaklaşabilmek, biyolojik açıdan daha rahat ve daha sağlıklı olmamızı beraberinde getirecektir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hayat varsa ümit de vardır. Ölüm ve ahmaklık hariç her şeyin çaresi vardır. Arayıp bulmak için ümidi ve iyi olma beklentisini yönetmek gerekir. Özellikle stresi mutluluğa dönüştürmek istiyorsak, ümidimizi canlı tutalım kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün de Eğitim Dünyası programında Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızın dilinden güzel görünüp güzel düşünmenin ana kaynağı ümidi dilimin döndüğü kadar anlattım. Ümit var olmak ne demek? Ümit var olmak bedenimizi nasıl mutlu eder? Ve son cümle, stresi mutluluğa dönüştürmek istiyorsak ümidi ayakta tutalım dedik kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Efendim, ümidimiz ve umudumuz bol olsun diyor. Bir sonraki Erkam Radyo programında, Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.